Ayrım 12. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Filibeli Ahmet Hilmi. Sayfa 127. Leyla'sız Mecnunlar. Dün kararlaştırdığımız gibi ikindiye doğru buluştuk. Aynalı cezveyi ocağa koydu. Oradan buradan konuşup kahvelerimizi içiyorduk. Kısa bir süre sonra ben bayıldım. Hayalim dün kaldığı yerden başladı. Benden sonra Banu da derin bir ah çekerek bayıldı. Onu saraya, beni eve götürdüler. Kendime geldiğimde kahinin yüzüme üzüntü içinde baktığını gördüm. Kararımı vermiştim. Eğer Banu'nun sorularına cevap veremezsem intihar edecektim. Kahinle sorular üzerine konuştum. Bunlara nasıl cevap vermem gerektiğini sordum. Dedi ki, oğlum, bu soruların cevaplarını yalnızca Cünun Delilik Vadisi'nde yaşayanlar bilir. Nerede bu vadi? Her yerde. Anlamadım. Oğlum, Cünun Vadisi adında belli bir yer yoktur. Bu vadi dünyanın her yerindedir. Peki bu vadileri nasıl bulacağız? Bu çok kolay. Hazırlanın. Yarın yola çıkıp arayalım. Ertesi gün yola çıktık. 3 ay bir sürü şehir ve kasabayı boşu boşuna dolaştık. Cünun Vadisi'ni çağrıştıran bir yere rastlamadık. Ümitsizliğe düşmeye başlamıştım. Bir gün büyük bir şehre geldik. Yalnız vakit çok geç olduğu için kale kapıları kapalıydı. Bu yüzden surların bitişiğindeki mezarlığın yanına çadır kurduk. Yolculuğun verdiği yorgunlukla hemencecik uyumuştum. Uyandığımda şafak sökmeye başlamıştı. Kâhinle kahvelerimizi içerken mezarlıktan bir kahkaha geldi. Sonra şöyle bir ses duyduk. Mekansız olan iki yer vardır ki meskendir. Biri vadi-i hayret, birisi şehri cünun. Mekanı belli olmayan iki yer vardır ki yaşanacak yer orasıdır. Bunlardan biri Hayret Vadisi, diğeri Cunun şehridir. Kahin gülerek, evladım, Cunun şehrini bulduk. Haydi kalk. Orada oturanlarla konuş, tanış olalım dedi. Kalkıp mezarlığa girdik. Orada 7 kişi vardı. Bir mezarın üzerine halka şeklinde oturmuşlardı. İçlerinden biri kahkaha ve şiir sebebiyle uyanmış gibi görünerek, ''Ne var, ne oluyor, ezan mı okunuyor?'' dedi. Kâhin bu kimsenin bir mütehayyir, hayrete düşmüş kişi olduğunu söyledi. Diğer biri, birinci adamın söylediğine cevap olarak, ''Giremez beldemize, dağ, rey bir güman.'' Ne biliş var, ne akıl var, ne fünun, dedi. Bunu işiten başka birisi, İmam Kafir'in suresini mi okuyor, diye sordu. Bir diğeri, sanırım bülbül ötüyor. Başkası, hayır çorba kaynıyor. Bir diğeri, ne buyurdunuz, cezvedeki kahve mi taşmış? Öbürü, dalga sesi olmalı. Sonuncu kişi, helvacı bağırıyor galiba, biraz alsak dedi ve ekledi. Ah cümle halette, yine kendini zevk ederek, küllü hizbin remzini hatemine çekmiş Ferhun. Ah her halükarda eğlenip böbürlenenler, her grup yanlarında olanla inanç ve kanaatiyle böbürlenir. Ayetiyle işaret edilen şeyi kendilerine mühür yapmış. O sırada birisi bağırdı. Ne o, ne bu, ne de şu. Bunun üzerine hepsi sustu. Biz kâhinle beraber içlerinden birinin yanına yaklaştık. Edepli bir şekilde elini öpmek istedik. Güldü ve şöyle dedi. Hacer-i Esved'i var öp, eğer öpmekse muradın. Hiçi pus etmek için haleti bir şan gerek. Can deraüş olunur mu mütenahi sözlerle? Lep değil. Öpmek için ahı can gerek. Eğer bir şey öpmek istiyorsan, git Hacer-i Esved'i öp. Hiç olmuş bir kimsenin elini öpmek için kendi varlığından sıyrılman gerek. Belli sayıdaki sözlerle can ve ruh kavranabilir mi? Bir şeyi öpmek için dudak değil, ta gönülden gelen bir ah lazımdır. Sonra başka birine yaklaştık. Ey bütün elimleri kendinde toplamış hikmet sahibi kimse! Maruzatımızı der demez büyük bir kahkaha patlattı ve şöyle dedi. Ve körün ünvanını Arif koyarak, görenin ismine divane denildi. Nice efsaneleri saydırmış ilim, ilmi irfanına. Bunu baştan yeniden okuyayım bari şey oldu. Ay. Böyle Farsça, Arapça kelimeler var ya. Ve körün ünvanını Arif koyarak, görenin ismine divane denildi. Nice efsaneleri saydırmış ilim, ilmi irfanına efsane denildi. Sonra üçüncü kişiye giderek ziyaretimizin sebebini söyleyip yardımcı olmasını rica ettik. Sürekli yalvarıyordum. O da dinliyormuş gibi görünüyordu. Sonunda konuşmamı kesip vereceği cevabı beklemeye başladım. Şöyle dedi. Yağmur mu yağıyor? Aa, bunu isteyen var, istemeyen var. Kimi zaman isteyip, kimi zaman istemeyen var. İsteyip istememekte kararsız olan var. Acaba var ne demek? Sonunda bu vatandaşlarla konuşamayacağımızı anladık. Bir köşeye çekildik. Kâhin, biraz sabır, hele dur bakalım, dedi. İçlerinden biri bize doğru geldi. Hah işte konuşabileceğimiz biri diyerek yanına yaklaştım ve efendim hoş geldiniz dedim. Hoş gelmedim dedi. İsminiz nedir efendim? Bu her saniye değişir. Peki kimsiniz efendim? Ne bileyim ben. Eğer bunu bilsem hiç burada aşçılık yapar mıydım? Ben büsbütün ümidimi kesmiştim. Fakat kâhin sabretmemi tavsiye ediyordu. Bizim amacımız bunlara bildirilmiştir. Biraz bekle bakalım. Birkaç gün burada kalıp riyazete çekilelim. Bakalım zaman ne gösterecek, diyordu. Denildiği gibi yaptım. İştahsız olduğum için günde birkaç zeytinle yetiniyordum. Tam 30 gün bu şekilde geçti. 40. gün delilerden biri başka bir deliyi yanına çağırdı. Bu mütehayyirdi. Hilal şeklinde halka oldular. Mecnun ortaya oturmuştu. Mütehayyir ise onun tam karşısındaydı. Bir müddet sonra hepsi kendinden geçmiş bir halde iç dünyalarına daldılar. Sonra Mecnun ve mütehayyir konuşmaya başladılar. Ey mütehayyir, okudun, yazdın ve manasını da anladın. Söyle bakalım, manayı nasıl anladın? Elif ba ile. Mana ne demektir? Birin iki, ikinin bir olmasıdır. Buna ne denir? Kelime-i tevhid. Birin bir olması mümkün müdür? Parçalara ayrılabilir mi? Birleşik mi? Hayır. Bir yalın, arızasız, engelsizdir ve de parçalara ayrılamaz. Öyleyse bir nasıl iki olur? Birin niçin iki yönü vardır? Bu iki yönün biri ikrar, diğeri inkardır. İnkar, ikrarın gölgesidir. Bu yüzden aslında bu iki yönün hakikati birdir. Eğer bir tek yön olsa o zaman ikilik olabilirdi. Peki bunun adı ne? Üç ismi var. Yaratma sanatı, cilve-i zuhur, ilahi vasıfların çeşitli şekillerde tecelli etmesi. Melabe-i vahdet, bir tek olan Allah'ın varlıkları yaratılış şekli. Bunlar ne zaman gerçekleşmiştir? Zaman inkar tarafında olan bir şeydir. Varlıkta zaman olmaz, an olur. Pekala, an dediğin nedir? Sırf inkardır, sırf yokluk. İkrar da zamansızlık demektir. İkrarla inkarı ayırmak da mutlak zaman demektir. Peki elif ba ne demek? Kainattaki realiteler. Asıl olan hangi harftir? Elif. Bu harfin neyin aslıdır? Varlığın mı? Hadiselerin mi? Varlığın değil, hadiselerin aslıdır. Elif'in aslı nedir? Nokta. Elif'e mi yoksa noktaya mı varlık diyorsun? Noktaya. Nokta sessiz varlıktır. Ancak Elif'le konuşur. Öyleyse iki tane varlık var. Hayır. Elif ve nokta birdir. Peki Elif nasıl meydana geldi? Bunu sözle anlatmak mümkün değildir. Bir benzerini göstererek anlat. Eşi ve benzeri yoktur. Öyleyse bir örnek ver. Bu konuda verilen bir örneği ancak zaman ve mekandan uzak olanlar anlar yalnızca. Peki bunu anlamamızı kolaylaştıracak bir şey söyle. Arı. Arı ne yapar? Bal yapar, sevdirmek için. Başka ne yapar? Bal mumu yapar, bildirmek için. Mecnun büyük bir sevinç içerisinde, Allah senden razı olsun, ey ariflerin sultanı. Sen hem Hayret Vadisi'nde hem de Cunun Vadisi'nde yaşayan birisin. Son bir sorum var, ne olur onu cevapla, dedi. Bu konuşma yapılırken ben hayretten hayrete düşüyordum. Artık aşk aynasının sorularının cevabını biliyordum. Fakat içimde aşk aynasına karşı en ufak bir istek kalmamıştı. Kalbim aşk aynası olmuştu. Artık kelimenin tam anlamıyla seviyordum. Ben benle sevdiğime kavuşmuştum. Böyle bir durumdayken mütehayyir cebinden bir parça bal mumu çıkardı. Oradakilere göstererek, "Ey cemaat, işte nokta," dedi. Sonra onu nefesiyle ısıtıp uzatarak, "İşte Elif," dedi. O sırada Mecnun ayağa kalktı ve "Elif'in başka adı var mı?" diye sordu. Mütehayyir, "Evet var." "Gel de kulağına söyleyeyim," dedi. Sonra kulağına bir şeyler fısıldadı, kucaklaştılar. Daha sonra mütehayyir bana dönerek, "Ey genç, İşte artık Leyla'sız Mecnun oldun. Çünkü Mecnun Leyla oldu. Aradan Leyla'yı da çıkarırsan Elif'in diğer ismini de öğrenebilirsin." Büyük bir sevinç içerisinde gözlerimi açtım. Aynalı o Davudi sesiyle şu şiiri okuyordu. "Ona Mecnun mu denilir ki onun Leyla'sı? Yeni bir cilve-i şevket ile Mevla olmuş." Alemin nasibi. Hava çok güzeldi. Aynalı ile oturuyorduk. Adet olduğu üzere cezveyi ateşe sürdük. Bol şekerli kahvemi henüz bitirmemiştim ki hayal aleminde dolaşmaya başladım. Bugünkü yolculuğuma uçarak başlamıştım. Rüyada uçmaya bile dayanamadığım için bu hayali uçuş beni fazlasıyla yoruyor ve sersemletiyordu. İşin tuhaf tarafı ileri doğru değil, yukarı doğru uçuyordum. Güneş ve gezegenler tamamen gözden kaybolmuştu. Sonunda bir yere geldim. Burada istediğim şekilde hareket edebiliyor, bir balon gibi boşlukta durabiliyordum. Kısa bir süre dinlendikten sonra sağ tarafa doğru uçmaya başladım. O sırada benim gibi avare avare uçan bir kişiye rastladım. Selam verdim. Durdu ve bana kim olduğumu sordu. Sorduğu soruyu cevapladıktan sonra buralara nasıl geldiğime dair en ufak bir fikrim olmadığını konuşmamın sonuna ilave ettim. Bana, "Burası berzah alemidir. Ben Pisagor'um," dedi. "Pisagor mu? Hani bizim şu meşhur Pisagor, filozof Pisagor ha?" "Evet." "Ey büyük üstad, sizi gördüğüme çok sevindim. Sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref. Benim gibi binlerce problemi olan bir öğrencinin sizin gibi büyük bir üstadla karşılaşması büyük bir şans." "Evladım, burası dünya değil. Yalan söylemene gerek yok. Lütfen bana büyük üstad deyip durma. Dünyada gece gündüz kafa patlattığım yetmiyormuş gibi bir de asırlardan beri şu berzah aleminde o bilmeceyi düşünüp duruyorum. Varlıkların aslının bir olduğunu biliyorum. Çünkü sayıların aslı bir sayısıdır. Konuya başka bir açıdan bakınca, kainatta büyük bir oyun olduğunu görüyorum. Yalnız anlayamadığım noktalar var. Burada düşünmek ve yazmak istiyorum. Fakat bu garip boşlukta ne bir yazı tahtası Ne de bir kalem var. Üzerinde bir parça kağıt ve bir kalem var mı? Üstadın söyledikleri bana tuhaf gelmişti. Sonunda berzah aleminde bile vesveseden kurtulamayan bu adamdan ayrıldım. Bir süre sonra başka bir gölgeye rastladım. Ona selam verdim. Fakat o selamı almadan önce bana, "Talebem Platon'u ve onun talebesi Aristo'yu gördün mü?" diye sordu. Bu soru karşısında son derece hayrete düşmekle beraber ona bu iki büyük filozofu niçin aradığını sordum. "Onları niçin arıyorsun? Burada dalga geçip kendilerini tuzağa düşüreceğim." "Sofistler yok. Canım çok sıkılıyor. Bizim Platon ve Aristo'yu bulsam, onları birbirlerine takıp biraz eğleneceğim." Bu adamın konuşma tarzından büyük filozof Sokrat olduğunu anladım. Sonra uçup gitti. Burada yalnızlıktan sıkılmıştım. Tam oradan sıvışacağım sırada oldukça güzel bir gölge yolumu kesti. Gayet hoş bir üslupla şiirimsi bazı sözler söylemeye başladı. "Evet, dünyada görülen şeyler, yüce alemde gördüğümüz gerçek varlıkların sönük birer hayalinden başka bir şey değildir. Siz kimsiniz efendim?" "Ben Platon'um. Bendeniz burada bir tane bile gerçek varlık görmedim. Bilakis gördüğüm her şey, dünyada gördüklerimiz sönük bir hayalinden ibaret. Çünkü burası yüce alem değil, berzah alemi. Gerçi burada ruhumuz dünyada olduğu gibi tamamen bedene bağlı değil. Fakat sadece ruh olmadığımız da ortada. Dünyada cismimiz vardı, burada yoğun değil, latif bir cismimiz var. Bu yüzden berzah aleminde görülenler hayalin hayalidir. Peki berzah alemi denilen bu boşlukta niçin bir yere saplanıp kalıyor? Yüce alem diye adlandırılan yere gitmiyoruz." "Ben de 2000 yıldır bu konu üzerinde kafa patlatıyorum. Niçin bu yerde yaşamak zorundayız? Eğer bu sorunun cevabını bulabilirsen ne olur bana da söyle. Öğrencilerim beni bekliyor. Derse gitmek zorundayım. Hoşça kal." "Ey filozof, Allah aşkına biraz bekle. Bu alemde ders almak, ders vermek gibi bir zorunluluk var mı? Eğer bu tür eğlenceler de olmasa, insan burada can sıkıntısından patlar. Hem niçin saklayayım? Talebem Aristo'nun itirazlarına cevap vermek beni mutlu ediyor." Platon da gitti. Ben belalardan, takıntılardan, arzu ve isteklerden, berzah aleminde de kurtulamadığıma çok şaşırmıştım. O sırada gözümü açtım. Aynalı, ne kuş var ne de uçan. Fakat tuhaf bir zevk içerisinde her ikisi de yaşanıyor. "Evlat, safran kabarmıştır. Sana bir kahve pişireyim," dedi. Kahve içtikten sonra yine uçmaya başladım. Etrafımda uçan bir sürü gölge gördüm. Ben de bunların arasında başıboş dolaşmaktaydım. Belli bir süre oraya buraya uçtuktan sonra diğer uçanlarla bir araya geldik. Bir sürü düşünür vardı burada. Ahlakçılar, şairler, filozoflar. Sohbet ediyorlardı. Doğal olarak bu sohbete ben de katıldım. İçinde bulunduğumuz bu yer hakkında fikirlerimiz birbirine yakın olmasına rağmen hiçbirimiz kesin bir şey söyleyemiyor, hiçbir problemi halledemiyorduk. Bir taraftan uçuyor, diğer taraftan sohbet ediyorduk. En çok konuşan bir ahlakçıydı. Söylediklerini bazen kabul, bazen reddediyorlardı. O sırada söze uzun çehreli ve uzun sakallı Çata adında meşhur bir edip karıştı. Herkes büyük bir aşk ve şevkle bu adamı dinliyordu. Bu adam şöyle diyordu: "Değerli ahlakçı kardeşim, bu konuda yanılıyor ve hepimize iftira ediyorsunuz. Sizi temin ederim ki ufak tefek oynamalar yaptığımız takdirde eserleriniz halk tarafından benimsenecek ve yüzlerce baskı yapacaktır. Hatta bu eserler yeni nesillere tavsiye edilecek, tiyatrolarda oynanacaktır. Böylece ölümsüz olacaklardır." Herkes edibin konuşmalarını ağzı açık dinliyordu. Edebiyatçı bu manzara karşısında iyice coştu. Ey kardeşler, sizleri düşünmeye davet ediyorum. Zira içinde bulunan durum gerçekten düşünülmeye değer. Artık hakkında yazı yazılacak hiçbir konu kalmadı. Çünkü zihniyet değişti. Her taraf tuhaf bulgular elde edildi. Değişiklikler oldu. Eskiden garip karşılanan durumlar artık garip karşılanmıyor. Zamane insanları birçok alanda yeni şeyler icat etti. Bunlara yenilik mi, delilik mi diyeceğimi tanım olarak bilemiyorum. Geçmişte yazılan en ciddi eserler yeni nesil tarafından komik karşılanıyor ve onlarla dalga geçiliyor. Nitekim dünyayı bir makina, ruhu ve hayal, vicdanı gibi bir gelenek olarak görmek, yaşamı fedakarlık ve vazife gibi kelimelerle açıklayan alimlerle eğlenmek değil midir? Ey değerli üstad, ey ahlakçı! Bu demek oluyor ki, siz yazdığınız nadide eserlerinizle bir gün meşhur bir komedi yazarı olacaksınız. Bu nutuk devam ederken bir meydana yaklaşmıştık. Zavallı ahlakçının sırtında bir avuç dolusu yayımlanmamış eser vardı. Ahlakçı, uçuşun şiddetinden mi yoksa nutkun tesirinden mi bilemiyorum, birdenbire pat diye yere düştü. Hepimiz etrafına üşüştük. Uçanlar arasında Pataban adında bir doktor vardı. Ahlakçıyı muayene etti. Sübhanallah, mide bomboş. Bu baygınlık açlıktan meydana gelmiş, dedi. Bu konuşmanın tatsız devam etmesi üzerine az ileride bulunan bir topluluğun arasına karıştım. Orada bulunan iki kişi şöyle konuşuyordu. Azizim, herkes havayı aynı oranda solumuyor. Her şeyden vergi alınan bu dünyada solunan havadan vergi alınmaması biraz tuhaf değil mi? Azizim, ağzına sağlık. Gerçekten çok doğru söyledin. Hükümete böyle bir vergi konulmasını teklif etmeli. Bu iş sonunda en az birkaç yüz milyon frank gelir elde edilir. Sonu gelmeyecek gibi görünen bu konuşmayı dinlemekten vazgeçtim. O sırada ayakta duran, temizce giyinmiş bir kişi gördüm. Edebiyatçı ve yazar olan bu adamla biraz oradan buradan konuştuk. Bana faydalı eserler yazmayarak ömrümü boş yere geçirdiğimi söyledi. Bu yıl bir eser yazıp yazmadığımı sordu. Karalamaya çalıştığımı fakat pek fırsatım olmadığını söyledim. Bana alaysız bir şekilde gülümsedikten sonra, "Bak, ben bu sene mükemmel bir eser yazdım. İsmi önemli değil. Zaten söylesem de pek anlaşılmaz. Şunu unutma ki, ilim bizzat kıymetli bir şey değildir. İşi bilen adamların elinde bir değer kazanır. Bu gerçeği bilmeyen alimler belki züğürtlerin takdirini kazanabilir fakat kendisi züğürtlükten kurtulamaz. Ucunda para olmayan kuru alkışlar ve övgü züğürt tesellisinden başka bir şey değildir. Az ileride büyük bir meydan vardı. İnsanlar küme küme toplanmıştı orada. Berzah alemi beni meraklı bir insan haline getirmişti. Uçarak meydana gittim. Meydanın ortasına yüksek bir yer yapılmış, orta yere büyük bir macuncu fırıldağı asılmıştı. Meseleyi kavramaya çalışırken yanıma kambur bir adam geldi. Hem önünde hem arkasında kamburu vardı. Ömrümde böyle iki kamburu olan bir insan görmemiştim. Kim bilir, belki de şaşılacak bir şey yoktu bunda. Ön kamburu şeffaf olduğu için adamın içi görünüyor, içerisi bir mağazaya benziyordu. İçinde bir sürü şey vardı. Bakışlarım acayipleşmişti. Kamburun içini Mescid-i Aksa avlusundan daha büyük bir mağaza gibi görüyordum. Büyük bir hayret içerisindeydim. O sırada kör bir adamı elinden tutarak getirdiler. Fırıldağın yanına oturttular. O esnada daha önce görüştüğüm ahlakçı, edebiyatçı ve doktor Panda oraya geldi. Yanımda olan biri şöyle fısıldıyordu. Bu kambur felek, şu kör de talihtir. Fırıldağın etrafına halka şeklinde dizildik. Kör adam fırıldağı çeviriyor, fırıldak döndükçe kambur adam ön kamburundan çeşitli şeyler atıyor, etraftakiler de bunları kapışıyordu. İşin garip tarafı herkese kısmetinde olan isabet ediyordu. Sıra yazar ve edebiyatçılara gelmişti. Ben memur ve yazarların arasında bir yerde bulunuyordum. Memurların çokluğu karşısında bana düşen payın az olacağı gibi bir sanıya kapıldım ve yazarların bulunduğu tarafa geçtim. Tesadüf bu ya, ahlakçı da sol tarafımdaydı. Kambur herkese bir şeyler atıyordu. Sıra bize gelmişti. Başıma ağır bir şey isabet ettiği için yere yuvarlandım. O sırada ahlakçı çat da yere yuvarlandı. Kendime gelince ilk iş olarak nasibime neyin düştüğünü öğrenmek istedim. Bir de ne göreyim? Bir küfe çürük domates. Domatesler yüzüme gözüme bulaşmıştı. O şaşkınlık içerisinde etrafıma bakarken daha tuhaf bir manzara gözüme ilişti. Ahlakçı çatın yere yuvarlanmasının sebebi bir sepet yumurtanın kafasına isabet etmesiydi. Ahlakçı çatın kafasına isabet eden yumurtaların hemen hemen hepsi kırılmıştı. Bu haliyle kızartılmak üzere tavaya konmuş yumurtalı dil balığına benziyordu. Kanaatkar bir insan olan çat, büyük bir ciddiyetle orasına burasına bulaşmış yumurtaları parmaklayarak tıkınmaya çalışıyordu. Kendi halimi unutarak bastım kahkahayı. Çat kendi kendine söyleniyordu. Bine yakın yumurta, bari kırılmasalardı. Böylece bir sene bunlarla idare eder, sırtımda senelerdir taşıdığım şu eserlerin hiç olmazsa 3-5'ini bastırabilirdim. O sırada eserinin isminden bir şey anlaşılamayacağını söyleyen, felsefi konulardan bahseden temiz elbiseli kişi, elinde bir kese altınla yanımıza geldi. Ahlakçının yumurtaları parmakladığını, benim de kahkahalarla güldüğümü görünce şöyle dedi. Yahu siz ne kadar budala insanlarsınız. Dünyadaki her şeyden faydalanmanın bir yolu vardır. Fakat siz bunun tersini yapıyorsunuz. Elimdeki bir kese altını size versem, eminim ki bunu da çarçur edersiniz. Haydi birbirinizin yüzünü yalayın. Böylece domatesli yumurta yemiş olursunuz. Haydi durmayın, vakit geçirmeyin. Bu sözlerin bitmesinin ardından ahlakçı hemen üzerime atlayıp kollarını boğazıma doladı. Güney Amerika'da yaşayan, karınca yiyen, hayvanın hortumuna benzeyen diliyle yüzümü yalamaya başladı. Kedi dili gibi tırtıllı olan bu dil yüzüme dokundukça o kadar gıdıklanıyordum ki deli gibi gülüyordum. Kafasındaki yumurtaları yalamaktan vazgeçeli çok olmuştu. Kendimi aç ahlakçının boynuma yapışmış kollarından kurtulmaya çalışıyordum. Yerde yuvarlanıyorduk. Sonunda kendimi kurtarmayı başardım. O sırada gözlerimi açtım. Aynalı elinde bir tabakla gülerek yanıma doğru geliyor ve şöyle mırıldanıyordu. Ailen bir deniz, sen bir gemi. Aklın yelkeni, fikrin dümeni. Kurtar kendini, ha göreyim seni. Tabağı önüme koyup oturdu. Zembilinden biraz ekmek çıkarıp bana verdi. Tabakta yumurta dilimleriyle süslenmiş domates salatası vardı. O an berzah aleminde yaşadıklarım aklıma geldi. Aynalı gülümsedi. Evet, onunla bu aynıdır. Yalnız bir fark var aralarında. O fark ortadan kalkınca problem çözülür. Bu salatayı senin başına isabet eden domateslerin sağlam kalan 3-5 tanesinden ve ahlakçıya isabet eden yumurtaların kırılmayan 3-5 tanesinden yaptım. Haydi kaşıkla. Nasibinden ne varsa karşında o çıkar. Alem yine o alem, devran yine o devrandır, evlat, dedi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 139.